emek sermaye bütünleşmesi. Milliyetçi hareketin temel felsefesi milli bütünleşmedir. Milli bütünleşme, milliyetçiliğin en modern anlamıdır. Milli sınırlarımız içinde 40 milyon Türk insanının her konuda, kültürde, eğitimde, ekonomide bütünleşmesi, tek vücut olması gerekir. Kamplara ve menfaat gruplarına bölünmüş bir Türkiye'nin devlet ve millet olarak varlığını koruyabilmesine imkan yoktur. Geçirdiğimiz son yıllar, milli birliğimiz, devlet ve ülke bütünlüğümüz yönünden parçalayıcı, bölücü, Türk ve Türklük ismini tarih sahnesinden silici, hain görüş ve sistemlerin kol gezdiği yıllar olmuştur. Şurasını memnuniyetle kaydetmek gerekir ki, bu hain görüş ve sistemlere en az iltifat eden, bunların sahte yalanlarına inanmayan tek topluluk, milliyetçi, vatansever, Türk işçileri olmuştur. Milletimiz ve ülkemizi bu hain görüşlerden korumak için daha kuvvetli, çağın gerçeklerine daha uygun milli görüşler bulmamız gerekir. Tarihte bir fikrin tek başına sopa ile, polis tedbirleriyle yenildiği görünmemiştir. Nasıl ki zehirin ilacı panzehir ise, fikrin de ilacı daha kuvvetli fikirdir. Ülkemizi parçalamak, milletimizi esir etmek, Türk işçisini köleleştirmek isteyen komünist ve bölgeci fikirlere karşı, milliyetçi bir fikirle karşı çıkmak zorundayız. Türk milliyetçilik fikrinin temeli bütünleşmedir. Milli bütünleşmeden maksat, Türk milletini meydana getiren bütün fert ve sosyal grupların tasa, kader ve kıvançta ortak olmasıdır. Bu genel prensibe uygun olarak, milliyetçi hareket, emek ve sermaye sahiplerinde milli bütünleşme, ortak ülkü ve inançlara davet etmektedir. Emek ve sermaye, milli bütünlük ve menfaat dışında faaliyette bulunamaz. Bunun için gerek emek, gerek sermaye, milli menfaatlere hizmet ettikleri ölçüde korunmalı ve desteklenmelidir. İşsizlik meselesi. Milli eğitim, Türk çocuklarını milliyetçi bir şuurla yetiştirmek yerine, belirsiz ve kozmopolit bir yön izlemektedir. Türkiye'nin sosyal ve ekonomik hedeflerine dikkate almaz bir tutumla yürütülmektedir. Bugün Türkiye, bütün dünyada tenkidi yapılmış, zaafı belli olmuş, yerine yenisi konmuş iktisadi sistemlerin münakaşasına düşmüştür. Bir yanda CHP'nin himaye ve teşvik ettiği solculuk, diğer tarafta Adalet Partisi'nin kuyruğuna takıldığı kapitalizm, materyalist bir felsefenin iki ifade tarzı. Çekoslovakya'da sosyalizmin, İngiltere'de kapitalizmin yetersizliği idrak edildiği ve her iki sistem kendi uygulayıcıları tarafından redde uğradığı sırada Türkiye bu sistemlerin tercihi için kavga etmek durumuna düşmüştür. Bir yanda bu kavga yürürken memlekette işsizlerin miktarı 8 milyonu bulmuştur. Milletimizin en güçlü fertleri en çok iş görecekleri bir çağda Batı memleketlerinin kapısında iş için kuyruğa girmiş durumdadırlar. Bir zamanlar fatih olarak girdiğimiz ülkelerde sokak süpürgeciliğine talip hale gelmişizdir. Yalnız bu 8 milyon işsizin çaresini düşünmeyen hükümetin meydana getirdiği zararı hesaplamak gözlerimizi açmaya yetecek azamettedir. Avrupa'da mesela Almanya'ya giden işçilerimizin durumunu ele alalım. Almanca okuma yazma hatta konuşma bilmeyen bir Türk işçisi saatte 3 mark yani 40 lira ücret almaktadır. Günde 8 saat çalıştığına göre 320 lira kendisine ödenmektedir. İşçiye 320 lira verebilmesi için fabrikanın işçi başına en az 640 lira bir değer elde etmesi gerekir. Aksi takdirde fabrika iflasa gider. Zira faiz, amortisman, sigorta, idare, vergi gibi masraflarını karşıladıktan sonra bir de kar elde edecektir. O halde bizim batıda çalışan her işçimiz işinde çalıştığı memlekette 320 liralık bir değeri her gün eklemektedir. Türkiye'de ise günde 320 liralık bir değer üretecek 8 milyon insan boş durmaktadır. Biz bu miktarın 120 lira başına 200 liralık bir üretim gücünün heba edildiğini hesap edersek, 8 milyon işsizin her gün 16 milyarlık bir değer üretmekten mahrum bırakıldığını anlamış oluruz. Bu insanların senede 300 gün çalıştıklarını düşünecek olursak, yıllık zararın 480 milyar tuttuğunu görürüz. Emek seferberliği. Kalkınmamızda açık ve gizli işsizler kitlesinden istifade etmek zorundayız. Bugün ülkemizde 8 milyon civarında açık ve gizli işsiz vardır. Üretim ve kalkınmanın en önemli unsuru olan emek unsuru verimsiz bir durumdadır. Kalkınma hareketinde bu çeşit atıl iş gücünün önemi büyüktür. Bazı alanlarda emek makinenin yerini tutabilir. Az gelişmiş ülke, makina ve kalkınma araçları kıt bir ülke olduğu için bazı makinaların yapabileceği işler emek ikamesi suretiyle de yapılabilir. Özellikle altyapı yatırımları, bayındırlık işleri yani yol, su, baraj, okul ve diğer yapı işleri yoğun bir emek kullanımı ile belirli oranda gerçekleşebilir. Yukarıda sayılan işler büyük döviz harcaması sonucunda ithal edilecek makinalar yerine ülkemizde ucuz ve kolay bir şekilde kazma kürek yoluyla yapılabilir. Bu suretle kalkınmada kullanılacak sermayeden tasarruf kaynak halini alır. Atıl iş gücünden bu şekilde yararlanabilmek bir disiplin ve teşkilat işidir. Bunun için emek seferberliğini gerçekleştirecek bir milli kalkınma ordusu kurulacaktır. Bu teşkilatta çalışacak kişiler demokratik bir şekilde seçilecek, belirli bir ücret alacaklardır. Bunlar daha önce kısa bir eğitim görecekler, böylece hem vasıflı iş gücü doğacak hem de kalkınmamız daha hızlı bir şekilde gerçekleşecektir. Ayrıca ülkemizde işsiz kimse de kalmayacaktır. İşçi meselemiz. Emek ve sermaye münasebetlerinde insan hakları ve adalet esaslarını göz önünde bulunduran anlayışlı bir tutumu hakim kılmak gerekir. Türk milletinin menfaatlerini her şeyin üstünde tutarak hareket etmek her Türk vatandaşının başlıca görevidir. Edirne'den Kars'a kadar bütün Türk vatandaşlarını içine alan bir sosyal güvenlik teşkilatı kurulması toplumumuzun başta gelen ihtiyacıdır. İşsizliğe karşı korunma ve iş güvenliği, fırsat eşitliği düzeni gibi acele ihtiyaçların bir an önce sağlanması gerekmektedir. Toprakta çalışan çiftçi, nüfusumuzun diğer iş alanlarına aktarılması bir an önce yapılacak işlerin başında gelmektedir. Bunun için geniş istihdam sahaları açılmalıdır. Türkiye'de değerlendirilecek henüz el sürülmemiş pek çok zenginlikler bulunduğu gibi bir neslin hayatına sığmayacak pek çok işler vardır. Milletimiz için yokluk yoktur. Bütün mesele ilim ve bilgiyi önder yaparak el ele verip hamlelere girişebilmektir. Yabancı ülkelere memleketimizin insanlarını işçi olarak gitmekten kurtarmanın yolu kendi iş alanlarımızı açmaktan ibarettir. Bunun için teşkilatçı ve liyakatlı yöneticileri iş başına getirmek gerekmektedir. İşçi hakları toplum nizamının temeli sayılmalıdır. İşçilerimizin haklarının tam olarak sağlanması ve korunması toplumun kalkınması ve huzuru için başlıca amacımızdır. Diğer mesleklerde çalışan vatandaşlarımızın kazançlarıyla ve memleketin geçim şartlarıyla uygun düşecek biçimde işçilerimizin gündeliklerinin ayarlanması kesinlikle gereklidir. Sınıf mücadelesini ve tek sınıf düşüncesini millet fikrine, ilim ve insanlık anlayışına aykırı buluyoruz. Bizim için asıl olan bütün çalışan insanların haklarının sağlanması, korunması ve ahenk içinde birbirlerini tamamlamalarıdır. Yurt ve dünya gerçeklerine bakış için başlangıç verimiz, Türkiye ve Türk milletinin yüksek varlığı ve menfaatleridir. Meselelere sınıflar arası mücadele tarzında bakarak, tek bir sınıfın, kol ırgatlarının her şeyin sahibi ve hakimi olmasını istemek iddiasını komünizme giden en kestirme yol olarak görmekteyiz. Bugünkü dünya, ilim, teknik ve kültür dünyası olduğuna göre cemiyet hayatını idare edecek insanların bilgiyle yetişmiş ve kafası çalışan aydın kişiler bulunması gerektiğine inanıyoruz. Cemiyet hayatının zaruri kıldığı medeni ve mesleki iş bölümünün meydana getirdiği zümreleşme ve sınıflaşma hiçbir zaman bir sınıfın lehinde bir tahakküm hiyerarşisi kurmaya sebep olmamalıdır ve olamaz. Biz böyle bir görüşe karşıyız. Cemiyet hayatını mutsuzluğa, düzensizliğe ve binbir derde götürecek bu davranışlarla daima savaşacağız. Yurt dışına çalışmaya giden işçilerimiz için yeterli bir teşkilat kurmalı ve onları yabancı diyarlarda koruma, destekleme tedbirlerini almalıyız. Bugün yüz binlerce işçi vatandaşımız yabancı ülkelerde perişan, dağınık ve yardımsız bir durumdadır. Bu vatandaşlarımız çeşitli menfi propagandaların daima hücumu altındadırlar. Bunlar için acele tedbirler alınmasına ihtiyaç vardır.